Tentak.
Tentak. Oysa adımız da
onun için. Yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 9 Ekim 2020 Cuma'yı, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Efendim bizi TürkiyeninSesiRadyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, sosyal medyada yeni bir dönem başladı. Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girdi. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği, kısa adıyla SODİMER Başkanı, Profesör Doktor Levent Eraslan telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Yeni sosyal medya düzenlemesini konuşacağız efendim. Günümüzdeki evliliklerin çoğu maalesef sağlam temeller üzerine kurulmuyor malumunuz. Küçük tartışmalar büyütülüyor ve nihayetinde boşanmalara gidiliyor. Peki aile bütünlüğünü korumak için neler yapılabilir? Sosyal medyanın aile birliğine olumsuz etkileri var mı? Ebeveyn olma bilinci genç anne babalara nasıl verilebilir? Bu soruların yanıtlarını alacağız. Psikolojik danışman Şaban Bostancı telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bizden ayrılmayın, Hayatın Sesleri başladı.
Sen benimsin, ben seninim, sen benimsin, ben seninim.
benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. İkimizin kalbi birdir. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim ya.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, malumunuz uzun zamandan beri sosyal medyada bir düzenleme yapılması bekleniyordu ve bu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve bu yasa yürürlüğe girdi. İşte biz bu yeni sosyal medya yasasını konuşacağız. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği, kısa adıyla SODİMER Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan telefon attığımızda. Sayın Eraslan, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş bulduk.
Öncelikle hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. SODİMER'i kurdunuz. Alanında bir ilk. Başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği bir sivil toplum kuruluşu olarak bu alanda bir boşluğu dolduruyor. Daha önce böylesi bir yapılanma oluşmamış sivil toplum bağlamında. Çeşitli projeler, eğitimler, seminerler ve kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler sunan ve çok değerli uzman kişilerden oluşan bir derneğimiz oluştu. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, kolaylıklar diliyoruz biz de. Sosyal medya son zamanlarda çok farklı bir yere dönüştü. İsteyen istediği kişiye hakaret edebiliyor, küfür edebiliyor, istediğini söyleyebiliyor. Bunlar da herkesin sıkıntısıydı ve giderilmesi gerekiyordu. İşte bu alanda da bir yasa çıkartıldı, yeni sosyal medya yasası. Bu sosyal medya yasasının içeriğinde neler var? Bu yasa sosyal medya kullanıcılarını nasıl etkileyecek, neler söylersiniz?
Evet, tabii yasa bir önemli boşluğu doldurdu ve daha çok sosyal medya sağlayıcısı olarak ifade edilen o büyük merkezler, ana halterler ve benim deyimimle de bir sosyal medya hegemonlarına dönük bir yasa düzenlemesi oldu. Bu ifade şöyle önemli: sosyal medya hegemonu dediğimiz Facebook, Twitter, YouTube gibi, Instagram gibi uygulamalar. Şimdi baktığımız zaman yasa kullanıcının kendi kişilik haklarını korumaya dönük, az önce sizin girişte ifade ettiğiniz sosyal medya saldırganlarına dönük bir yasa ve 1 Ekim tarihi itibariyle de yürürlüğe girdi. Ve uygulama süreçlerine baktığımız zaman özellikle sosyal medya sağlayacağına dönük bir yaptırımlar dizisini görüyoruz. Müsaade ederseniz onlardan bahsedebilirim.
Tabii, buyurun.
Nasıl yaptırımlar? Bir kere kişinin kendisiyle ilgili herhangi bir olumsuz durumu gördüğü zaman sosyal medyada ilgili şirkete başvuracak ve ilgili şirket 2 iş günü, yani 48 saat sürecinde cevap verecek. Bu çok önemli. dünyanın her tarafında böylesi yasalar var. Bizim yasamıza sert diyorlar ama daha sert yasalar var Almanya'da olduğu gibi. Ve bu şirketler eğer bunu yapmazsalar bazı yaptırımlarla karşı karşıya gelecek. Çünkü baktığımız zaman dünya nüfusunun 2/3'ünü kullandığı, ülkemizde de 64 milyon kişinin online olduğu bir zeminden bahsediyoruz. Bu çok büyük, etkili ve aynı zamanda kötü kullanıma açık bir zemini ifade ediyor. Bu yüzden herkesin güzel bir kişilik olarak hem servis sağlayıcılarının hem de sosyal medya kullanıcının karşılıklı hukukunun korunması gerekiyor. Bu yüzden bu yasa bunu ortaya koydu. Fakat 1 Ekim itibariyle az önce bahsettiğim sosyal medya hegemonları ülkemize temsilcilik açacaklardı ve fakat açmadılar.
Evet.
Facebook dün açmayacağını ifade etti. Twitter zaten bu konuda çok şahin bir duruşa sahip. Asla sürece girmiyor, açıklama dahi yapmadı. Ve ne yazık ki işte günlük 1 milyon girişi olan, kullanıcısı olan şirketlerin temsilcilik açma gerekliliği var yasada. Ve fakat bunlar açılmadı. Şimdi ne olacak?
Evet.
Bir aylık bir süre tanınacak. Daha sonra açmadılarsa 10 milyon TL. Yine bekleyeceğiz bir ay. Açmadılarsa 30 milyon TL. Yine bekleyeceğiz. Reklam daraltması. Yine bir ay bekleyeceğiz. Bant daraltma %50. Ve yine bekleyeceğiz. Bu 2021 Şubat'ına Mart'ına geldik bu arada. %90 oranında bant daraltma. Yani şöyle düşünelim bant daraltmayı. Bir 5 şerit bir otoban düşünelim. Şeritlerin kaldırılması gibi. Tek şeritte binlerce araba nasıl bir sıkışıklık yaratıyorsa, daha basit anlatımla bir tweet atmanız 15 dakikayı bulacak.
İnternete girmek zorlaşacak.
O ceza alan sosyal medya sağlayıcısından faydalanmamız zorlaşacak. Ancak üstadım sıkıntı şu. Bu şirketler ülkemizde şu anda bir yasal temsilcilik açma yükümlülüğünü yerine getirmiyorlar. Buna dönük zannediyorum yine karar vericilerimiz çeşitli yaptırımlar ortaya koyacaklar. Bu arada rakam vermek gerekirse Zuckerberg grubu diye adlandırdığım benim 3 grup var. WhatsApp, Facebook ve Instagram. O kadar Türkiye'ye baktığımız zaman mesela 16 milyon Instagram kullanıcısı var. Bunlar özellikle 18-24 yaş grubunun çok yoğun kullandığı bir uygulama. 13,5 milyon Facebook kullanıcısı var. Daha orta yaş ve üstünün kullandığı bir uygulama ve WhatsApp dediğimiz yani milyonlarca kişinin kullandığı bir uygulamadan bahsediyoruz. Yani ben aslında Facebook'un Almanya'da olduğu gibi bir temsilcilik açacağını öngörüyordum. Ama Twitter'ın asla açmayacağını biliyordum. Ama çok ilginç bir şekilde Facebook'ta açmayacağını ifade etti. Baktığımız zaman pazara, ülkemizdeki pazar şöyle seyrediyor. Bu çok önemli vereceğim rakam. 603 milyon TL'lik bir sosyal medya reklamından bahsediyoruz.
Evet.
Yani şirketler büyük ihtimalle bu karlarından vazgeçecekler. Burada karar vericilerin bir hamle yapması ve bu servis sağlayıcılarının masaya oturtulması gerekiyor. Bunun da bazı yol ve yöntemlerini elbette karar vericiler şu anda düşünüyordur.
Evet. Sizce neden açmak istemiyorlar?
Bunun 3 tane temel nedeni var. Bir, az önce bahsettiğimiz yasal yükümlülükler, mali cezalar, hukuki sorumluluklar ve Twitter'ın özellikle bahsettiği işte sözde özgürlük mottosu. Çünkü biz diyoruz ki serverlarınızı da Türkiye'de bulundurun. Bunu çok istemiyor uygulamacılar. Ve hatta şöyle bir uygulama yaptı Microsoft 2 gün önce Yunanistan'da veri merkezi açtı. Yani çok ilginç bir şekilde dijital dünya şu anda Türkiye Cumhuriyeti ile bir şey derdine düşmüş, uğraşma derdine düşmüş. Aslında Almanya yasaları bizden çok daha ağır. Almanya'nın şöyle bir vurgusu var. Diyor ki sosyal medyada rastladığın her türlü suç unsurunu polise bildirmek zorundasınız diyor. Sosyal medya sağlayıcılarına. Ve baktığımız zaman Google Plus %64 oranında bunu kabul etti. Yani uyguluyor. Facebook bunu uyguluyor. YouTube uyguluyor ama Twitter yine Almanya'da düşük ve fakat uyguluyor. Bu yüzden böylesi şirketlerin masaya oturtulması gerekiyor. Aksi takdirde ülkeden çekilecekler ve şunu da çok iyi biliyorlar. VPN, DNS gibi arka kapı uygulamalarıyla da sosyal medyada bağlanabileceklerini düşünüyorlar.
Evet. Levent Bey, az önce Almanya'daki örneği verdiniz. Aslında Almanya'daki şartlar daha ağır. Örneğin ilk başta Almanya 50 milyon avro idari para cezası verirken Türkiye 10 milyon lira idari para cezası veriyor.
Tabii şimdi bakınız, bu şirketlerin parayla ilgili bir dertleri yok.
Evet.
Bocası tütmeyen bir fabrika, trilyonluk bir jungle'da büyük bir endüstri oluşturmuşlar. Ve işte reklam adı altında bütün gelirlerini oradan yürütüyorlar. Ve aynı zamanda şöyle bir cümlemiz var bizim. Sosyal medya asla sosyal medya değildir. Farklı bağlamlarda da bunları görüyoruz. İşte Amerikan seçimlerinde Cambridge Analytica, Trump'ın yaptıklarını görüyoruz. Yani sosyal medya şirketleri o kadar masum değil. Ülkenin çeşitli şekilde manipülasyonlu ya da farklı boyutlarına dönük olarak insanlara da zemin sağlayan bir uygulama. Bu konuda Twitter ne yazık ki hiçbir şekilde kontrol altına girmek istemeyen bir şirket görünümü bizlere veriyor.
Evet. Levent Bey, bu sosyal medya mecralarının Facebook, Twitter, Instagram, YouTube'un ülkemizde temsilcilikler açtığını varsayalım. Bu temsilciliklerin nasıl görevleri olacak?
Temsilcilikler öncelikle Türk vatandaşlarından oluşacak. Öyle bir madde var yasada. Ve bireylerin kendi kişilik haklarına dönük ifade edilen her türlü olumsuzluklarını başvuru merkezi olacak. Yani bir muhatap olacak. Bu çok değerli. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkenin nüfusunun birçoğu 64 milyon kişi online. Fakat içinde bulunduğunuz şirket muhatap değil. Bu kabul edilesi bir durum değil. Yani tüm dünyada temsilcilik açıyorsun, Türkiye'de niye açmıyorsunuz? Yani evet. Bunun cevabını vermelerini bekliyoruz. Bazı beraber yetişimde bulundukları avukatlar var. Onlar zaman zaman tweet atıyorlar. Bu işi manipüle ederek özgürlükler bağlamına getiriyorlar da Almanya'da daha fazla bu. Neden Almanlara bir şey demiyorsunuz? Yani şimdi bu konuda bir şey var. İkircikli bir durum var. Bu şirketlerin ülkemize karşı yaptığı bir farklı muamele var. Yani bir ülkesini seven biri olarak bunu ben kabullenemiyorum. Ya tüm dünyada temsilcilik açmayın, Amerika'dan işlerinizi yürütün. Ya da diğer ülkelerde açıyorsanız, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, bizde de açacaksınız kardeşim. Çok net olarak ifade böyledir.
Evet. Sayın Eraslan, örneğin benim istemediğim bir fotoğrafımı bir sosyal medya kullanıcısı kendi hesabında ya da sahte bir hesapta yayınladı diyelim. Ben de gittim temsilciye başvurdum. Dedim ki benim böyle bir sıkıntım var, bir kullanıcı benim istemediğim bir fotoğrafımı yayınladı. Bunu önleyin dedim. Temsilcilikler bu şikayetlere cevap vermezlerse ne yapılacak o zaman?
Şimdi bakın şöyle bir durumdayız. Bu temsilciliklerin şu anda ülkemizde kurulumu olmamış. Yani bizi muhatap olacağımız bir tüzel yapı yok. Ve ne yazık ki az önce söylediğiniz o kadar yaygın ki, çok özür dilerim, genç kızların çeşitli görüntüleri olsun, kişilerle ilgili farklı ve değişik manipülasyon malzemeleri olsun, o kadar çok yoğun dönüyor ki dijital dünyada. Bu kimi zaman ölümlere yol açan, insanların işlerine, güçlerine, çevrelerine mahcup olacağı durumlara kadar varan bir uygulama.
Evet, bu sebeple kaç kişi intihar etti?
Tabii intihar edenler var. İşte iki ay önce Ankara'da bir baba kızını katletti.
Evet.
Şimdi bunların tamamına baktığımız zaman çok doğal bir sonuç var. Yani sen yalan, uydurulmuş, sahte içeriği kaldırmak zorundasın. Şimdi bunu ben de bizzat yaşadım. Bize de yaptılar bunu. Sürekli de yapıyorlar insanlara. Bakın bu konuda en muzdarip, en üzerinde manipüle edilen kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ona dönük de çok böylesi şeyler görmekteyiz. Yani baktığımız zaman o kadar aymazca manipülasyonlar görüyoruz ki işte en son belki soracaksınız bu Karabağ meselesinde Kahraman Azeri ordusunun yaptığı bu büyük mücadeleyle ilgili biz Ermeni hesapların, Rus destekli bazı hesapların manipülasyon yaptığını görüyoruz. Yani burada bir algı yönetimi söz konusu.
Evet.
Hatta birkaç örnek verelim. Konu çok güncel. Biz de takip ediyoruz dernek olarak. Mesela Azeri askerlerin oradaki kahramanların yaptıklarına dönük olarak karalama, manipüle etme, fotoğraf kurgulama, video kurgulama, farklı yerlerde olmuş olayları oradaymış gibi gösterme gibi birçok yöntemleri kullanıyorlar. Parantez içinde bu işin dünyadaki en iyi yapanı Rusya'dır. Çok net olarak özellikle o bölgede iki sosyal medya ağı Oblonovski ve VK adlı iki sosyal medya aracıyla tüm coğrafyaya neredeyse algı yönetimi uygulayabilmektedir. Bu yüzden bizim öncelikle toplum olarak derneğimizin de zaten kuruluş misyonu bu. Bilinçli sosyal medya kullanıcısı olmamız. Böylesi manipüle edici olay ve durumlara karşı ne yapacağımızı bilmemiz ve buna dönük de bir refleks geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Sizce son zamanlarda sosyal medyadaki bu hakaretlerin, küfürlerin artmasının sebebi nedir? Yani
evet,
insanlar
tabii,
insanlar rahat mı ulaşıyorlar?
İnsanlar anonim kaldıklarını ve bununla ilgili herhangi bir yasal düzenleme de olmadığı için çok rahat bir şekilde birbirlerine hakaret ediyorlar. Bakın ben 3 sene önce bir araştırma yaptım. Sosyal medya saldırganlığı bilinç ölçeği. Üniversitede 250 öğrenciye sorduk. Sosyal medya üzerinden hiç saldırıya uğradınız mı? Hakaret, küfür, tehdit, yıldırma gibi. Uğrayanların birçoğuna şunu sorduk. Hakkınızı aradınız mı? Hayır, aramadık diyorlar. Yani biz sosyal medya hukuku, sosyal medya etiği gibi kavramların henüz oturmadığı bir toplumuz. Ve insanlar neyse deyip kapatıyorlar ekranlarını, engelliyorlar, süreçten ayrılıyorlar. Ama yapacakları çok basit. Ekran görüntüsünü alıp siber@egm.gov.tr'ye göndermeleri gerekiyor. Ve eğer bunu yaparsak zaten cezai süreçler başlıyor ve insanlar artık o tırnak içinde yumurta hesaplardan vazgeçip ceza alacaklarını görebilmekteler.
Evet. Sayın Eraslan, bu yeni sosyal medya yasası hakkında da devletimizi suçlayan bir kesim de var. İşte devlet sansür uyguluyor diye. Halbuki devletimiz burada kişilerin haklarını korumak için bunu yapıyor. Aslında buna da bir açıklama getirmek gerek. Ne dersiniz?
Evet, tüm dünyada her devlet kendi vatandaşının hukukunu koruyor. Buna dönük yasalar oluşturuyor. Onlar herhangi bir şekilde sansür olmuyor da Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı yasa mı buna vurgu yapıyor?
Değil mi?
O zaman kimse düzgün kullansınlar, gerçek isimlerini kullansınlar. Buradan da dinleyenlere şunu söylüyorum. Gerçek isimli olan kişileri takip edin, sürecinizi alın. Özellikle Twitter için sesleniyorum. Bu çünkü öyle bir mecra ki kendini seçebiliyorsunuz. Bak, çok güzel bir uygulama. Kendini seçiyorsunuz. Şimdi ben bu işlerle ilgili 8 kitap olan bir akademisyenim. Araştırma merkezi yönettim. Rektör yardımcılığımda bu süreci yönettim. Benim 8000 tane takipçim var. 8000'i de gerçek insan. Bunu anlayabiliyorsun.
Evet.
Bir kere bot hesap nasıl ifade edilir? Bir kere isimleri rakamlardan oluşur. Değişik ve farklı resimler kullanır. Ve sürekli online haldedir. Onlara bakmak lazım. Paylaşımlarına bakmak lazım. Herkes duyuyoruz işte. 10 milyon takipçim var, 100 milyon takipçim var. Ben diyorum ki nitelikli takipçinizle çok güzel etkileşimde bulunabilirsiniz. Baktığımız zaman özünde çok iyi bir uygulama ama hukuku oluşmazsa ve süreçte olumsuzluklar çok ön plana gelirse de ne yazık ki olumsuzluklar karşımıza çıkmakta.
Evet. Bazı sosyal medya kullanıcıları internete girdiklerinde kendilerini o kadar özgür hissediyorlar ki ben istediğimi yaparım, istediğimi söylerim, bana karışan olmaz diye düşünüyorlar ve sinirlendiği kişiye, böyle karşıt olduğu kişiye sosyal medya hesabına girip hakarette bulunuyor, küfürler ediyor vesaire. Bizim başımıza şimdilik böyle şeyler geldiğinde nasıl bir yol izlemeliyiz?
Evet, az önce söylediğim gibi ekran görüntüsünü alıp emniyet güçlerimize başvurmamızı öneriyorum. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı var. Çok güzel de işler yapıyorlar. Altyapısı ve teknolojik imkan ve kabiliyetleri çok gelişti. Hı hı. Polisimiz bu noktada çok mesafe kaydetti. O adrese göndermelerini ve takip etmelerini buradan önerebiliriz.
Evet. Bazı genç kızlarımız da ama korkutuluyor, tehdit ediliyor. Eğer bunu söylersen daha kötüsü olur vesaire diye. Onlar da maalesef bunu sineye çekiyorlar.
Dijital kölelik diyoruz ona biz. Genç kızlarımız ne yazık ki çok güvendikleri ya da işte çok farklı ortamlarda kendi beden ifşalarından ötürü sosyal medyaya malzeme olabilmekte. Bu da bir ahlaksızca bir akım oluştu ifşa adıyla. Yurt dışında da çok yoğundur. Dinleyicilerimiz yurt dışından ağırlıklı dinliyorlar bizi.
Evet.
Lütfen öğrenci çocuklarımızın dijital ayak izlerine, dijital vurgularına dikkat edelim. Kimlerle ne konuşuyor dikkat edelim. Gece 02.05 kriminal saatlere dikkat edelim. Bir 16 yaşındaki çocuk gece işte niye online? Baktığımız zaman polis istatistiklerine sanal kumar, betler, işte az önce bahsettiğimiz çirkin siteler ve yetişkin sitelerine girişlerin en yoğun olduğu saatler. Biz rastgele 02.05 demiyoruz. Takip edelim. Bu takip çocukları baskı altına almak değildir. Öğrenelim ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle konuşuyor. Çünkü bakın bir yasal örnek verelim. Bir suç malzemesini sosyal medyadan retweet etmek o suçla eşdeğer cezaya mahsuplanıyor. Bu yüzden anne ve babalar tamam çocuklara çok güzel tablet, telefon alıyorlar ama lütfen de kontrol etmeyi öğrensinler.
Değil mi? Evet. Sayın Eras'tan çok teşekkür ederiz katkılarınız için, yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Bize sık sık yer veriyorsunuz. Bu bilinçli tutumumuzdan ötürü de sizi tebrik ediyorum.
Estağfurullah. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Saygılar efendim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği, kısa adıyla SODİMER Başkanı, Profesör Doktor Levent Eras'tan bizimleydi. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Yine sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
huzur doldu kalbime.
Bir de kendimi düşündüm sonra, bir garip bir duygu çöktü omzuma.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Hani bir korku duyar da insan,
hani bir şarkı söyler içinden,
İşte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Seslerini dinliyorsunuz. Şimdi aileyi konuşacağız. Bizler için önemli bir mefhum aile. Psikolojik danışman Şaban Bostancı telefon attığımızda. Sayın Bostancı, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, teşekkür ederim.
İyi günler diliyoruz. Hocam günümüzde...
Efendim?
Evet, buyurun buyurun.
Ben teşekkür ederim bu nazik davetinizden dolayı TRT'ye ve size.
Estağfurullah.
Çok teşekkürler Mustafa.
Estağfurullah. Hocam, günümüzde toplumları ve milletleri perişan eden bir medeniyet krizi yaşıyoruz. Evet. Aileler dağılıyor, psikolojik rahatsızlıklar ve şiddet çoğalıyor. Nikah karşıtı evet. oluşumların hızla arttığını görüyoruz. Biz bu olumsuzluklar karşısında aileyi nasıl koruyacağız?
Evet. Aslında şöyle günümüzde baktığımızda söylediklerinizi çok sık karşılaşıyoruz bu konularla ilgili. Aslında bu yaşantımız bizim kök aile dediğimiz, kök ailemizden ayrılıp daha böyle bireysel, daha bağımsız, daha böyle kendi başımıza bir yaşam tarzını, aslında bunu bize gerek sosyal medya, gerek bütün dijital ortamlar aslında bize biraz bunu yönlendiriyor. Baktığımızda bu bize de aynı zamanda bir Avrupa'yı yaşam tarzını da benimsetmeye çalışıyorlar. O yüzden aile kavramı evet. Aile kavramı bizim için hakikaten Türk toplum için özellikle çok kutsal, önemi çok yüksek. Gerek Osmanlı olsun, gerek Selçuklu döneminden olsun. Çok önemli bir yere sahip. Çünkü toplumsal yaşamda vazgeçilmez sosyal kurumların başında ailenin geldiğini hepimiz biliyoruz. Her aile kendine has bir takım yaşam pratiklerine ve döngüye sahip olmakla birlikte aynı zamanda da yine kendine özgün sorunları da aslında kendi içinde barındırmakta. Şimdi buna baktığımızda aslında eşlerin ya da evliliklerin yaşlarının da daha ileri yaşlarda bireyleri evlenmeye zorladığını, sistemin diyelim zorladığını gözlemliyoruz. Bundan dolayı da insanlar gerek bu dijital çağın, gerekse toplumsal yapının değişmesine bağlı olarak daha bireysel, daha bağımsız, daha böyle kendi başına, işte bir insanla aileyi paylaşmakta zorlanma, ya da bir yuvadan, aileden ayrılıp yeni bir aile, yeni bir yuva kurmakta aslında zorlandıklarını gözlemliyoruz. Bunda da en önemli faktörlerden birisi gerçekten bu dijital medya ya da ünlülerin işte rol model olarak gördükleri insanların hayatlarını, bu aslında yine sosyal medyada ya da televizyon gibi medyalarda gördüğümüz işte bu olumsuz örneklerin insanların yaşamını yönlendirdiğini gözlemliyoruz. bu 21. yüzyıl, özellikle Z kuşağı diyoruz biz bu kuşağı. Bu kuşağın özellikle bundan çok etkilendiğini görüyoruz. Ama bununla ilgili gerek bizim bakanlığın yaptığı çalışmalar olsun, gerek de bu konuda çalışan, aile konusunda çalışan uzmanların yaptığı çalışmalar var. İnşallah da ben şuna güveniyorum, bizim Türk aile sistemi gelenek göreneklerine çok bağlı bir millettir. Bu noktada tabii ki bu olumsuz örnekleri çok sık görmeye başladık ama yine de birçoğunun kendi içinde böyle güçlü bağlarla bağlı olduğunu ben biliyorum ve inanıyorum.
Evet. Şaban Bey, az önce Z kuşağından bahsettiniz. Hakikaten evet. Z kuşağını anlamak o kadar zor ki. Sizin A evet. dediğinize B diyorlar. Sizin sözünüzü evet. dinlemiyorlar ama sosyal medya fenomenlerinin bütün sözlerini harfiyen yerine getiriyorlar. Böyle de bir durum söz konusu.
Evet, aslında maalesef diyerek söze başlayacağım. Çünkü gençlere baktığımızda benim çevrede gözlemlediğim, kendi akraba çevremde de gözlemlediğim bir oluşumdan şöyle bahsetmek istiyorum. İnsanlar aslında böyle sanal ortamda artık popüler olmak istiyor. Ve bunu o kadar kısa sürede istiyorlar ki, yani bir an ünlü olayım, bir anda popüler olayım. Herkes beni sevsin. Aslında bu çok tehlikeli bir şeye doğru gençlerimizi götürüyor. Mutlaka buna önlemler de almamız gerekiyor. Çünkü narsistik bir toplum oluşursa şu şekilde otistik bir topluma dönüşürse, işte kimseyi dinlemediğimiz, kimseyle konuşmadığımız, tamamen sanal ortamda vakit geçirdiğimiz ve oradaki birçok şeyi de kendi bilincimize, bünyemize, ruh, zihin, bedenimize aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Ama bunun tamamen olumsuz özellikleri, olumsuz yanlarını görmeyelim. Olumlu yanlar da var ama gençlerimizi mutlaka bundan korumamız gerekiyor. Yani burada beni dinleyen ebeveynlere şöyle kısaca bir öneride de bulunmak istiyorum.
Tabii, buyurun.
Çocukların yaş özelliklerine göre bakın, mutlaka sosyal medya isimlerini almayacağım ama kısıtlamalar mutlaka olsun. Çocuk bir yere girdiğinde her şeye ulaşabilir bir ortam olmaz. Bunda gerekli bu sosyal ortamlarda kısıtlayıcı özellikler var. Gerek bunlar telefonlar, gerek tabletler üzerinden ya da programlar üzerinden bunu kısıtlayabiliyorlar. Çocuk karşılaştığı olumsuz görüntüler onun bilinçaltına hepsi kodlanıyor. Ve ileriki yaşamında bunları modelleyerek bunların üzerine bir yaşam sürüyor. Ben yakın çevremde gördüğüm bir örneği vereyim. Daha çocuk 4 yaşında kolundan kalemle bir sürü çizgiler çizmiş. Hı hı. Aslında baktığınızda tanırsınız ki çizgi çizmiş ama baktığınızda bu aslında bilmeyi dövmelere benzer hareketler, oluşumların başladığını gözlemliyoruz. Bakın daha 4 yaşında. O yüzden anne babalara çok iş düşüyor. Çok zor. Gerçekten bu dönemde çocuk yetiştirmek çok zor. Benim de bir tane kızım var. Ben de
Allah bağışlasın.
Hassasiyetle teşekkür ederim. Üstünde duruyorum. Ama genel aile sistemimize sahip olursak, anne baba arasındaki iletişim, anne baba arasındaki sağlıklı iletişim devam ederse, yani çocuk dışarıya almıyor. Anne babayı alıyor sistemine.
Evet.
Evet.
Sayın Bostancı, gerek evet. yakın çevremizde gerek uzak çevremizde boşanma oranlarının arttığını görüyoruz.
Evet.
Bir duyuyorum, boşanmışlar. Dışarıdan baktığımız zaman o kadar güzel geçiniyorlar. O kadar örnek, o kadar güzel bir aile ki, ama içine girdiğiniz zaman basit meselelerin olduğunu görüyoruz. Bir anlatıyorlar. Evet. İşte biz evet. şu meseleden dolayı ayrılıyoruz ama bu halledilebilecek bir mesele diyoruz. Fakat bunu evet. büyütmüşler ve ayrılma kararı, boşanma kararı almışlar. Karı koca evet. ilişkilerine sizce en çok neler zarar veriyor? Gözlemleriniz nelerdir?
Şöyle, eşler arası ilişkide en büyük zarar veren iletişimsizlik oluyor. Az önce bahsettik ya, biraz daha böyle narsistik yapıya sahip bir genç kuşağımız var. İşte bu artık son zamanlarda anne babanın az çocukların olmasıyla da alakalı. Genelde 1-2-3 çocuklu aileleri daha çok gözlemliyoruz. Bu yüzden bu çocukların yetiştirme tarzında böyle biraz daha bencil, narsist bir özellikle yetiştiklerini gözlemliyoruz ve ileride bunlar bir yuva kurduklarında, eşleriyle iletişime, diyaloğa girdiklerinde, kendilerini kabul ettiremediklerinde yani iletişim kopukluklarından dolayı en büyük problem burada oluşuyor. Eşler birbirleriyle konuşamadıklarında bu süre gitgide, bunu karpuzlu gibi düşünebilirsiniz. Bu gitgide katlanıyor, katlanıyor, bir noktada bunu taşıyamaz hale geliyor. Özellikle kadın beyninin verdiği hani biyolojik yapıdan dolayı. Çünkü kadın beyni daha böyle duygusal, erkek beyni ise daha böyle mantıksal bir özelliğe sahip. Bundan dolayı eğer eşler ilgi ve sevgiyi paylaşamazlarsa, iletişimi kuramazlarsa, işte bundan dolayı da günümüzde eşlerde biraz da sosyoekonomik düzeyleri de artık değişmeye başladı. Çünkü eşlerini de çalışabiliyor. Bu noktada kendilerini daha çok özgür de hissedebiliyorlar. Bundan dolayı da eşler, özellikle bu sizin çok güzel dediniz. Ben mesela bunları birebir seanslarımda çok çözülebilir problemler olduğunu gözlemliyoruz ama eşler bunları kendilerine o kadar bir ağır yük haline getirmişler ki inada bindirebiliyorlar, bunu küslüğe varan davranışlarla devam ettirebiliyorlar. İşte kesinlikle ben hatalı değilim, kesinlikle o hatalı değil diye suçlayıcı dil kullanma yöntemine başvurabiliyorlar. Bundan dolayı da karşı kişi kendini iletişime kapatıyor. Ve soğuk ya da böyle pasif hali kendisini çekebiliyor. Oysa ki burada biz diyoruz ki mesela kendinizle, eşinizle özel böyle konuşabileceğiniz alanlar yaratmanız gerekiyor. Bu ne zaman olur? Akşam çaydan sonra olabilir. Bu konuyu da sizinle konuşabilir miyim şeklinde, bir konu daha konuşmak istiyorum şeklinde. Çünkü bunu kişilik haline getiriyoruz, artık kişiselleştiriyoruz. O bana anlatsın. Önce o bahsetsin, ben niye sorunu çözüyorum, o çözsün gibisinden.
Gurur meselesi öyle yapılıyor.
Evet, gurur meselesi yapılıyor. Çünkü hele ki burada bazı kişilik özellikleri mizaç devreye giriyor Mustafa Bey. Şöyle, mesela işte pasif agresif bir yapı varsa, bir tutum varsa, bu kişi eşiyle tartışma yaptığında kendine güvenli alan oluşturmaya çalışıyor. Bunu şöyle yapıyor, ya evi terk eder, ya başka bir odaya çekilir, tamamen kendini izole eder. Çünkü eğer eşiyle karşı karşıya olursa bir tehdit unsuru olduğunu varsayıyor kendisine. O yüzden bir süre uzak durmaya çalışıyor.
Evet.
Diğer işte eğer ki biraz daha böyle paranoid bir tarz olursa, şüpheci ya da narsistik bir tarzda olursa, işte bu ilişkiler çok büyük problemler oluşuyor. O yüzden biz öncelikle sen dili ben dili iletişimimizi, aile içi iletişimimizi, hatta buna kendi öz ailemiz dışında hiçbir şey katmamamız gerekiyor. İşte komşuyu, anne babayı, kendi öz anne babamızı. Çünkü eşler arasındaki bütün konular kendilerine ait özel konulardır. Hatta bazılarından çocuğun bile haberinin olmaması gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela eşimizle ilgili bir konuyu komşumuzla konuşuyoruz. Olumlu ya da olumsuz özelliklerini. Ya da anne babamızla konuşuyoruz. Burada ne oluyor? Diğer eş bunu duyduktan sonra ipler iyice gerginleşmiş oluyor ve o yüzden de burada kavgaların, işte bazı şiddet olaylarını görüyoruz. Bazı burada işte hemen bunun akabinde boşanma olaylarına yöneldiklerini gözlemliyoruz. Ama öncesinde mutlaka eğer burada kendileri bu problemi çözemiyorlarsa bir uzman desteğine, böyle bir alanda uzman birisiyle bu konuyu bir görüşmelerinde inanılmaz büyük farklar oluşuyor.
Evet.
Çünkü şöyle, bir evliliğin düzelmesinde aslında baktığımızda iki tarafın da mutlaka çabalaması gerekiyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Suyun üzerindesiniz, sandal çekiyorsunuz. Bu sandalı bir kişi çekerse ne olur? Kendi etrafında döner, ilerleyemez değil mi?
Öyle.
Ama
tabii.
İki kişi bunu iki kürekle çektiğinizde, iki taraf sandalın iki tarafından çektiğinizde ancak bu şekilde ilerleyebiliyoruz.
Evet.
O yüzden şöyle de bir şey de ekleyin. Çünkü her evlilik bakın bir parmak izi gibidir. Başka evliliklere hiç benzemiyor. Eşler bunu başka evliliklerle karşılaştırıyor. Şu şöyle hayat yaşıyor, şu şöyle şunlar yapıyor, şu şöyle sosyal aktiviteleri var. O yüzden evliliklerimizi de asla hiçbir evlilikle kıyaslamayalım. O yüzden kendimizin tamamen bu evlilik kendimize özgü bir evlilik.
Evet. Çünkü Sayın Bostancı.
Kadın ilgi ister, sevgi ister. Erkek ise bakın daha çok onaylanmak ister. Mesela ben eve bir karpuz alıyorum. Ben örnekler üzerinden böyle eğitimlerde.
Tabii buyurun, keyifli oluyor.
Eve karpuz alıyorum. Örneğin eşim beni onaylamadıysa diyorum ki güzel bir karpuzmuş, ne kadar güzel, tadı çok güzel değil mi diyorum. Bakın burada aslında ben onaylanma istiyorum. Eş de bayan taraf da kadın taraf da şunu istiyor. ilgi gösterilmek, çalışıyor ve çalışmıyor hiç fark etmez. Bakın ikisinde de özel günlerde ilgi göstermek, bir yemek yaptığında eline sağlık demek, yani onun hissedebileceği şekilde. Şöyle de bir özellik var, çünkü herkesin bakın farklı bir sevgi dili var. Eşimizi mutlaka böyle çok iyi tanımamız gerekiyor. Sevgi dilini eşimizin bilmemiz gerekiyor. Kimisi sarılmaktır, kimisine çiçek almaktır, kimisine bir hediye sürpriz yapmaktır. O yüzden eşimizi de buna göre tanıyıp hakikaten bir hayatı birleştirdiysek, bir karar verdiysek bu yolda, böyle evlilik gibi kutsal bir kararı verdiysek, bunda iki tarafın da kürekleri çekmesi gerekiyor.
Evet, Sayın Bostancı, süremizin de sonlarına evet. doğru geliyoruz. İsterseniz değil biraz mi? Da ailenin, evliliğin sosyal medya boyutuna değinelim. Sosyal evet. medyanın aile birliğine olumsuz etkileri var mı sizce?
Şöyle, zaten az önce sorduğunuz soru bununla bağlantılı. Çünkü evet. Boşanmaların artmasındaki etkenlerden, en büyük faktörlerden birisi de sosyal medya. Şöyle, evli çiftler yaklaşık 10-15 yıllık evlilikleri var. Ve baktığımda, bunları gözlemlediğimde baktığımda da çocukluk arkadaşlarıyla eklemeler, çocukluk arkadaşıyla görüşmeler ya da özel yazışmalar ya da evliliği tehlikeye sokacak. Tabii ki arkadaşça herkes görüşebilir.
Bunda bir mahsur yok tabii ki.
Onda hiç bir mahsur yok ama şöyle bir şey var. Evliliği koruma adına da mesela geçmişe yönelik eşlerin birbirini olumsuz algılayacak tarzda gerek paylaşımlar olsun, gerek orada işte iletişim mesajları olsun, bunlar sosyal medyanın mesela eve geldiklerinde eşlere bakıyoruz, ne yapıyorsunuz diye sorduklarımızda işte telefon alıyor, orada sürekli bir şeyler izliyor ya da bir şeylere bakıyor ya da bir şeyler birbirlerini takip ettikleri için her bir şeyi de görüyor. Hatta bu son zamanlarda eşler birbirlerini gizli gizli kontrol etmeye de başladılar.
Evet. Gizli, bu da güvensizliği oluşturuyor değil mi?
Tabii, burada güvensizlik vardır. Bakın burada aslında bu güvensizlik şöyle, daha başka bir şeyde bu güvensizliği konuşabiliriz. Buradaki güvensizlik aslında baktığımızda kendine olan güvensizliği de gösteriyor. Burada eşler dediğim gibi bu tür şeyler içerisinde de girmeye başladılar. Takip etme, özel alanlarını daha çok hobilerini, şunları bunları takip etmeye başladılar. Ve şöyle de bir alan da yaratın istiyoruz diyoruz eşlere. Mesela tamam, bir evlilik, bir bağlılık var ama eşlerin kendi alanları da olsun. Kendi arkadaşlarıyla görüşebileceği, kendi arkadaşlarıyla bir araya gelebileceği alanlar da yaratmalarını istiyoruz. Bu eşleri çok rahatlatıyor. Çünkü özellikle şu pandemide de gördük ki eşler bir arada kaldıklarında birbirine vakit ayıramadıklarını düşünüyorlardı ama bir arada kaldıklarında da aslında problemlerin daha da büyüdüğünü gözlemlediler. Hı hı. Olumlu ve olumsuz yansımalar da oluştu bu pandemi sürecinin. Bundan dolayı da sosyal medyada eşlerin özellikle çok şeffaf, mesela telefona şifre koymalar, işte ya da uygulamalara şifre koymalar olduğunu gözlemliyoruz. Bunu eş gördüğünde otomatik hiç istisnasız yanlış anlayacaktır.
Evet.
Yanlış anlayacaktır. Tamamen şeffaf, tamamen birbirimize açık ve her şeyi konuşabilir. Bakın eşlerdeki en büyük temel problem iletişimsizlik. İşte eş akşam eve geldiğinde soruyor, neler yaptın? Özellikle erkek tarafı çok fazla konuşmuyor. Çok az konuşuyor. Bunda bakın eş şüpheleniyor. Özellikle kadın beyni daha çok şüpheleniyor. Burada şüpheleniyor. Mutlaka şeffaf, açık, hani eşleri de birbirini röntgen gibi izlemelerini istemiyor. O yüzden kendi alanlarını yaratsınlar, güvendiğinizi bilirsin, ona sonsuza dek güvendiğinizi, bu kurum zaten bugünün üzerine tesis ettiğinizi bilirsin diyoruz. Ve bundan dolayı da bu olumsuz, üzüleceğiniz sonuçlarla da karşılaşmamak istiyoruz.
Evet. Allah kimsenin dirliğini, birliğini, yuvasını bozmasın. Mümkün mertebe yapıcı olmaya bakmak lazım. Çok teşekkür evet. ederiz. Yayınımızın da sonuna geldik. Çok sağ olun evet, katkılarınız için.
Evet, teşekkür ederim. İnşallah katkılarımız olduysa ne güzel.
Elbette. Çok sağ evet. olun. Aslında merak ettiğim sorular vardı ama zamanımızın da sonuna geldik. İnşallah sizden söz evet. alalım. Bir başka programda konuşalım.
İnşallah. İnşallah. Çok sevinirim.
Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolojik danışman Şaban Bostancı bizimleydi. Aileyi konuştuk. Efendim, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.